Ayrım 21. Sayfa 101. Öte yandan Max Weber'in de öğrettiği gibi hakimiyet bütün sanayi toplumlarının ayırt edici niteliklerinden biridir. İstesek de istemesek de modern dünyanın kaderini oluşturmaktadır. Gerçekte teknolojik rasyonalite bir batı olgusudur ve Çin'de, Hindistan'da ya da İslam dünyasında doğamazdı. Bu rasyonalitenin ortaya çıkışı üç unsur tarafından belirlenir. Bütün bilgi alanlarının matematik tarafından, yani modern bilimin temelleri tarafından fethi, iki, bilimlerin elde ettikleri sonuçların elverişli bir teknoloji aracılığıyla uygulanması, üç, görevi hiçbir kişisel uğraşıya bağlı olmayan bir işlevi temsil etmek olan kişiliksiz bir bürokrasinin ortaya çıkışı. Amerikalı sosyolog Daniel Bell, sanayi toplumuna bağlı yapısal karşıtlıkların derinine inerken farklı üç çember ayırt eder. Bu çemberlerin her biri farklı eksende bir ilkeye uymaktadır. Teknoekonomik, yönetimsel ve kültürel. Bunlar birbirleriyle uyum halinde değildir ve farklı değişim ritimleri arz ederler. Farklı normlara uymaktadırlar ve bu normlar farklı, hatta karşıt tavırları doğrular. Toplumdaki çeşitli karşıtlıkların sorumlu olan da bu çemberler arasındaki uyumsuzluktur. Teknoekonomik çemberin temel direği işlevsel rasyonalitedir. Max Weber'de görüldüğü gibi işlevsel rasyonalite, uzmanlaşma, işlevlerin ayrıştırılması ve de faaliyetlerin düzenlenmesi zorunluluğuna bağlı olan bürokrasi ve hiyerarşiden oluşmuştur. İş görevliliğin ölçütü yararlılık ve verimliliktir. İnsanlar görev ve işlevleri düzeyine indirgenmiş, kişisizleştirdikleri de söylenebilir. Öyle ki yetki, bireye değil, görevlerin rasyonel olarak yerine getirilişi sırasında bulunduğu konuma aittir. Bunun sonucunda işletme bütünüyle teknokratik bir nitelik kazanır. Max Weber'in betimlediğine çok yakın olan bu teknoekonomik çemberi Bell yönetimsel çember ekler. Bu çember demokratik bir toplumda eşitlik fikri tarafından yönlendirilir. Yasa önünde eşitlik, yurttaşlık haklarının eşitliği, fırsat eşitliği, başka bir deyişle Toukovelli'nin Amerika üzerine yazdığı o ünlü eserde bahsettiği koşul eşitliği. Nasıl teknoekonomik çemberin yapısı bürokrasi ve hiyerarşiden oluşuyorsa, yönetimsel çemberin ekseni de temsil etme ve katılım üzerine bulunur. Kültürel çember terimiyle ise Bell, Ernst Cassirer gibi simgesel biçimler alanının tümünü kasteder. Resim, şiir, roman, dini faaliyetler, doğalar, dini usuller ve kurallar insan düşüncesinin hayalci bir biçimde ifade edilmesidir. Görüldüğü gibi farklı çemberlerin değişim ritimleri farklıdır. Teknoekonomik düzende değişim çizgiselken, çünkü iş görüllülük ilkesi sürekli yenilgiliye güdüler, kültürel alanın hep bir ricorso, yani insanın temel ve felsefi sorunlarına bir dönüş vardır. Buradan da çemberlerin ayrılması fikri çıkar. Temel olarak bürokratik ve hiyerarşik, yani kişiselleştirilmiş bir teknoekonomik toplumsal yapısıyla eşitlik ve kalıtım konusunda ısrar eden bir yönetimsel toplum yapısı ve uzmanlaşmaya karşı çıkıp benliğin gelişmesinin önemini vurgulayan bir kültürel toplum yapısı arasında esaslı karşıtlıklar vardır. Bu karşıtlıklar arasında ideolojik ifadesi bulan birçok gizli toplumsal çelişki fark edilir. Yabancılaşma, kişisizleştirme, yetkenin reddi ve benzeri. Bu husumet ilişkileri çemberlerin ayrılışını gösterir. Bu gerginlikler doğuşlarına yüzyıllardır tanık olan Batı toplumlarında görünür haldedirler. Ama bu sürece yabancı kalmış kültürel alanlara
yerleştirildiklerinde aynı gerginlikler azgınlaşır ve düpedüz patlayıcı hale gelirler. O andan itibaren modern işlevsel rasyoneliteye alışmış bir bürokrat sınıfıyla tarihin boş arsalarında yatan tatminsiz kitleler arasındaki ani ayrılma daha da sivrilir. Üstelik bu koşullarda bir ayrılma, uluslararası planda gelişme yolundaki ülkelerle sanayileşmiş ülkeler arasındaki gözlenen bilgi düzeyinde ise eskisiyle yeni paradigma arasında gözlemlenen kopmayı ulusal düzeyde yansıtacaktır. Yerli sömürgelilerin iktidarda olmaları aynı zamanda modern eğitim ve teknik bilgilere de sahip olmalarındandır. Bu uyumsuzluklardan doğan çelişkilerin kültür düzeyinde önüne geçmek hemen hemen olanaksızdır. Bu çelişkiler ne ahlaksal dizgideki yargılarla ne de bir sınıf ya da dünyanın bir diğer adına lanetlenmesiyle çözülebilir. 3. Cehaletin kutsanması. Bu kırılmalar sömürgecilik karşıtı söylemler kılıfı altında ya da daha cazip gelen kimlik talepleri mazeretiyle görünmez kılındığında gerçekliğin bir bölümü maskelenmiş olmaz mı? Bu kırılmaların nedeni de paradigmaların altüst oluşundan ve toplumsal manzaranın ani dönüşümünden doğan indirgenemez ayrılıklar değil midir? Bütün teknik bilgiler yabancı bir bağlamdan gelmeleri, dolayısıyla da ülkenin kültürüyle bağdaşmaz olmaları nedeniyle bir saldırıyla buna bağlı olarak da sömürgeci bir hareketle eş tutulabilirler. Burada önemli olan içe kapanarak bu dış katkıya kayıtsız kalınıp kalınamadığıdır. Madem ki bu olanaksız görünüyor, öyleyse neden bir bürokratın zorunlu olarak sömürgeli bir yerli olduğu söylenerek kestirip atılıyor? Teknoekonomik çemberin dışında kalınabilir mi? Her tür kalkınma iradesini sırt çevirerek ve modernliğin zararlı etkilerinden vebadan kaçar gibi kaçarak mı yapacağız bunu? Her tür değersel renkten bağımsız ve özgür olguların üzerine neden maniheist iyiler kötüler görüşü yamanmaktadır? Böylelikle ne olmaktadır? Ahlaksal olmayan bir sorun ahlaksallaştırılmaktadır. Ama ahlaksallaştırırken değerler öylesine yer değiştirmektedir ki bilen kişi yani teknokrat emperyalizmin hesabına çalıştığı bahanesiyle yerli sömürgeliğe dönüştürülmekte, olayın dışında kalan kişi yani toplum dışı kalmış varlık dünyanın lanetlisi iyiye dönüştürülmektedir. Teknokrat parantez yani işlev şeytanlaştırılmakla cahilse kutsanmaktadır. Acı gerçeklerin burukluğunu hazmedebilmek için değerlerin ters yüz edilmesi ve bilgiyle suçluluk duygusunun birleştirilmesinden ibaret olan bu tavır en sinsi işlemlerden biridir. Ve sonuçları da çok ağırdır. Çünkü bunun aksi nesnellik gerektirir, olgulara katlanan bir başlangıç, sabırlı bir eğitim, hatta iyilerle kötüler karşısında belirli bir yükseklik gerektirir. Ama bu nasıl yapılabilecektir? Ne yazık ki tarih mahkemesinde suçlular zaten mahkum edilmişlerdir. Bir örnek, zehirini bir şamar oğlanına boşaltmak öylesine karşı konulmazdır bir itkidir ki Paris'te sürgünde olan İranlı bir romancı ne yapacağını bilemeyip diasporanın kendisine saldırır. İyiler kötüler görüşüne ne pahasına olursa olsun bir yerlere yamama derdiyle nefretini bizzat sürgünlere karşı kusmuş ve zekice sürgünlerin iki cins insanı temsil ettikleri sonucuna varmıştır. Sığınmacılar parantez avare ve göçmenler parantez muhacir sığınmacıları berzah parantez ara dünya çile yeri sakinleridir. Teozofi kökenli bu terimle yazar, halk muhayyelesinde yorumladığı haliyle gurbeti ve mekan dışılılığı ifade etmektedir. Birisi berzah durumunda olduğu söylendiğinde tıkanmış olduğu kastedilmektedir. ne ilerleyebilmekte ne de gerileyebilmektedir bu kişi. Sığınmacılar göçmenlerle aynı acıları çeken kayıp avarelerdir ama hiç seçim yapamazlar. Göçmen ise seçim yapabilir. Kuzeye, güneye, sağa ya da sola gidebilir. Herhangi bir iz ya da işaret noktasında sığınarak arayabilir. Sığınak arayabilir. Göçmen umudunu hiç kaybetmez. Bütün dünya onun ahırı gibidir. Gurbetin tatlı atmosferinde sessiz sessiz otlar. Mutlu anlar geçirir. Elinden geldiğince başının çaresine bakar ve canı çok tatlıdır. Çaresizlik derecesinde iyimserdir. Sakal ve bıyıkları çoktan kırlaşmış olsa bile. Göçmen dalga geçer. Patlayana kadar güler. Zevkine güvenir. Renklerin, parıltıların ustasıdır. Ve metabolizma dengesini koruyabilmek için bir sürü vitamin yutar. Müzeleri seve seve dolaşır, sinemaya gider. Parklarda uzun gezintiler yapar, zarif giyinir ve kravat takar. Göçmen, kanlı canlı bedenleri, mükellef ziyafetleri sever. Görünümlere bağlanır ve hayaller besler. Sığınmacı, bel kemiğinin kırılmış olduğunu bilir. Nerede ağırlanırsa oraya sığınır. Seçim hakkı yoktur. O yıpranmıştır, kovulmuştur. Dışlanmışların ortasında dışlanmış biridir. Berbat hayatına, hala mutsuzca yapışmasına kendisi de hep şaşar. Vatanını sever ama kendi hissesine düşeni, aşıklar melteminin huzurunda ziyade fırtınalar burgacı olduğunu bilir. Umudu yoktur. Yakında çürüyeceğini, bedeninin kangrenin kemirdiğini bilir. Kendi ölümünün acımasız tanığıdır. Göçmen de, sığınmacı da berzah sakinleridir. Ama iki hayali şatolar kurarken ikincisi şatoların yıkılışını kendi gözleriyle izler. Onun düşüncesini kamçılayan ve gerekli kılan şey kimliğinin bilincidir. Sığınmacı süratli ve endişe verici bir ritimle değişir ve başkalaşıma uğrar. Bu değişim bir açılmadan ziyade önüne geçilmez bir şekilde ölüme götüren sürekli bir çökme halidir. Sığınmacı her şeyden korkar. Emniyet müdürlüğünden, sığınmacılar bürosundan, yolunu şaşırmışlar sığınağından, kendi gölgesinden korkar. Gururu ve öz sevgisi de dahil her şeyi kaybetmekten korkar. En ufak şeyden pirelenir. Bir berduşun gülümsemesi, bir sebze satıcısının suç ortağı bakışı, öldükten sonra cesedinin başkalarının başına kalmasından çekinir. Böylelikle iki tip insanımız, iki sürgün tipimiz vardır. Asli olan ve asli olmayan. Bu iki varoluş örneğinde kültürlü olan, tatlı dilli olan, başka bir deyişle uygarlaşmış olan kişi asli olmayandır. Oysa yolunu şaşırmış, acılı ve başına buyruk olan cahil, canlı cenaze, intihar ve berduşluk namzetine olan aslidir. Ya sonuç? Bütün ülkelerin sığınmacıları birleşin. Sefaletinize gömüldükçe dış etkilere kapanırsınız. Daha asli olursunuz. Ötekiler göçmendir. Yani sahte görünümler hesabına çalışan dümencilerdir.